Ayrım 7 Canavar Peter Benchley Sayfa 68 7 Deniz yüzbaşısı Marcus Sharp o cuma günü fanteziler kurup kendisini ünlü basketbolcu Larry Bird'ün yerine koyarak ve tek başına oynayarak potaya top atarken hareket subayı onu yanına çağırdı. İngiliz Hava Yolları'nın bir pilotunu Miami'ye uçarken Bermuda'nın 35 kilometre kuzeyinde bir imdat çağrısı almış olduğunu bildirdi. Hareket subayı hava yolları pilotunun denizde bir şey görmediğini söylüyordu. Durum normaldi. Uçak saatte 800 kilometre hızla ve okyanusun 9000 metre üstünden uçarken pilotun bir şey görmesi mucize olurdu. Ancak imdat çağrısı VHF radyodan yüksek sesle ve açık açık gelmişti. Oralarda birisinin başı gerçekten derde girmiş olmalıydı. Deniz üssünün hava kontrol kulesi durumu öğrenmek üzere Miami, Atlanta, Raleigh, Baltimore ve New York havalimanlarıyla hemen bağlantı kurup varışı gecikmiş uçak var mı diye soruşturdu. Daha sonra Bermuda Limanı kıyı radyosunu arayıp kaybolan ya da güç durumda kalmış tekne çağrısı var mı diye araştırdı. Havada ve denizde tüm durumlar normal görünüyordu ama işi şansa bırakamazlardı. İmdat çağrısının izini sürmeliydiler. Sharp hemen duş yapıp uçuş üniformasını giyindi. Hareket subayı ona yardımcı pilot ile bir de kurtarma dalgıcı bulup hazır bekleyen helikopterlerden birine yakıt konulmasını sağladı. Sonra Sharp İngiliz Hava Yolları pilotunun bildirdiği imdat çağrısına ilişkin koordinatları bir kağıda not aldı. Cebine kocaman bir çikolata ile birkaç ciklet koyarak helikopterin beklediği hangar önü beton alanına koştu. Kindly havaalanından helikopteri havalandırıp hemen kuzey rotasına döndü. Marcus haftalardır ilk kez kendisini canlanmış gibi duyumsuyordu. Bedenindeki tüm bezeleri bol bol salgılıyor, nabzı hızlanıyor ve adamın yaşama bağlılığı artıyordu. Şu anda dikkatini yoğunlaştıracak bir amaç bulmuştu. Rotayı kuzeybatıya döndürürken belki de suya düşmüş ve tehlikede olan kişiyi bulacağız diye düşünüyordu. Uzun zamandır ilk kez bir değişiklik gerçekleşmiş, yapacağı önemli bir iş ortaya çıkmıştı. Sharp'ın tek sorunu sıkılmış olması değildi. Sıkılmış olmaktan çok daha kötü bir ruhsal durum içerisindeydi. Fiziksel ölümün dışında çok daha az elle tutulur ve tuhaf şekilde ölüyordu. Marcus her zaman serüven yaşamaya gereksinmiş, tehlikelere kur yapmış ve değişikliğe susamış bir kişiydi. Ve yaşam son zamanların dışında ona yeterince heyecan sağlamıştı. Michigan eyaletinde ABD donanmasına eleman seçen görevli, Sharp'ın eyleme gereksinimini hemen anlamış ve dikkatini buna yoğunlaştırmıştı. Görevlinin karşısında iki bacağını da kırmış genç bir adam vardı. Bacaklarını kayak yaparken ve dağcılıkta sakatlamıştı. Gene de bu iki sporu yapmakta ısrarlıydı. Ayrıca Sharp adlı bu genç 14 yaşından beri su ciğeriyle dalıyordu. Ancak onun bu konudaki kahramanı Jacques Cousteau değil, beyaz bir köpek balığı ile Andrea Doria adlı gemi leşinin filmlerini denizin derinliklerinde çekmeyi başarmış olan Peter Gimble idi. Marcus Sharp pek hafif bir uçak yapıp onunla dünyayı bir baştan öteki başa uçarak geçmeyi düşünüyordu. Ve genç adam sürekli kendi bedeni ve yeteneklerinin sınırlarını yoklamaktaydı. Donanmaya başvuru formunda en çok hayranlık duyduğu üç kişiyi şöylece sıralamıştı. Yazar Ernest Hemingway, Theodore Roosevelt ve roman film kahramanı James Bond. Bu kişilikleri gözlemleyen değil, eylem yapan ve yaşamlarını tüm boyutlarıyla yaşayan kahramanlar olduğu için yeğlediğini belirtmişti. Donanmanın da kendisi gibi efsane ve gerçeklik arasında büyük ayrım yapmayacağını umduğunu eklemişti. Eleman seçen görevli başkalarının ancak yıllık tatillerinde yapabileceklerini, donanmada iş başında her an yaşayabileceğini Marcus'u inandırmıştı. Uzmanlık alanını da genç adam kendisi seçecekti. Böylece düzenli olarak etkinlik değiştirecek ve ülkenin savunmasında üzerine düşen payı denizlerde ve karada başaracaktı. 1983 yılı Haziran ayında Marcus Sharp ABD Deniz Kuvvetleri'ne katıldı ve Rhode Island'daki subay adayı okuluna gönderildi. Bu okuldaki ilk yılı tüm beklentilerini karşılamıştı. Sualtı tahrip etkinliğinde uzmanlaşırken aynı zamanda helikopter pilotu oluyordu. Sonunda denizde etkin görev istedi ve Panama Savaşı'na katıldı. Akıl gücü beğeninin etkinliklerine ulaştığında ayrıca meteoroloji ve okyanus bilimi üzerinde bir yıl daha ek eğitimi yaptı. O sıralarda Sharp için yaşam zengin değişikliklerle ve eğlenceyle doluydu. Oysa son 1,5 yıl içinde genç adamın yaşamındaki değişiklik ve eğlenceler durma noktasına gelmiş bulunuyordu. Marcus Sharp'ın sorunlarının bir bölümü onun yetişkin bir kişi olarak düşleriyle karşı karşıya gelmek istemeyişinden kaynaklanıyordu. 29 yaşına basış ve o güne dek 30 yaşına geleceğini hiç düşünmemişti. Birkaç ay önce donanmanın en büyük rizikoları taşıyan amfibik gerilla gücüne yani SEAL'lara katılmak istediğinde başvurusu reddedilmişti. Ona sen çok yaşlısın demişlerdi. Ancak Marcus Sharp'ın hoşnutsuzluğunun tabanında şu ana değin tanımış olduğu en büyük trajedi yatmaktaydı. Genç adam United Hava Yolları'nın uçuş hizmetlisi ve su ciğeri dalgıcı olan bir kızı sevmiş ve onunla birlikte neredeyse tüm dünyayı gezmişti. Her ikisi de genç ve ölümsüz ilahlar gibiydiler. Onlar için evlilik bir olasılıktı ama gerekli değildi. Birlikte yaşamaya başlamışlardı. Sonra 1989 yılında bir gün Kuzey Queensland'deki bir plajdan su ciğeriyle dalışa gitmişlerdi. Oradaki hayvanların yarattığı tehlikeler hakkında yapılan tüm uyarıları biliyorlardı ama endişeye kapılmamışlardı. Uzun zamandan beri köpek balıkları, tırpana balıkları ve baraküdalarla birlikte aynı denizlerde yüzmekteydiler. Kendilerine özen gösteriyorlardı. Onlara göre deniz tehlikelerin değil, serüven ve keşiflerin dünyasıydı. O gün suda bir deniz kaplumbağasının yüzdüğünü görüp onu izlediler. Bir yerde kaplumbağa yavaşlayıp ağzını açtı, sanki bir şeyi yermiş gibiydi. Oysa ağzında o şey görülmüyordu. Hayvanın sudaki rahatlık ve inceliğine kapılan dalgıçlar iyice yaklaştılar. Karen uzandı ve hayvanın bağısına dokunmak istedi. Bir anda Sharp kızın sarsıldığını ve suda öne arkaya doğru debelendiğini gördü. Su ciğerinin ağızlık kısmı ağzından kaymıştı. Gözleri patlaklaşarak haykırıyor ve kendi tenini tırnaklayarak paralıyordu. Sharp kızı yakalayıp suyun yüzeyine çıkardı. Konuşturmaya çalıştı ama o yalnızca çığlıklar atıyordu. Kıyıya vardıklarında genç kız ölmüştü. Deniz kaplumbağası suda görülmeyen bir tür deniz analarıyla besleniyordu. Bu deniz anaları o denli zehirliydiler ki onlara kısa süren bir dokunuş bile insan kalbini durdurabiliyordu. Şimdi de öyle olmuştu. Karen'i Indiana eyaletinde toprağa verdikten ve Sharp'ın yüreğindeki yara yerleri iyileşmeye başladıktan sonra genç adam kendisini kapkara düşünceler içinde buldu. Artık yazgının rastgeleliğine inanmaya başlamıştı. Olay bir adaletsizlik ya da dürüstlükten uzak oluş değildi. Genç adam hiçbir zaman yaşamı adil ve dürüst diye düşünmemişti. Yaşam yalın olarak böyleydi. Ancak yazgı denilen şey kaprisliydi. İnsanlar ölümsüz değildiler ve hiçbir şey sonsuzluğa kadar sürmüyordu. Marcus Sharp'ın başı yaşamanın boşluğu ve dikkatini yoğunlaştırabileceği bir şeyden yoksunluğu ile dertteydi. Pek çok iş yapıyordu ama yaşamda hiçbir amacı bulunmuyordu. Artık kendisini oyun makinelerindeki bir deliğe girip öteki delikten çıkan ama hiçbir yere varamayan çelik bir topmuş gibi görmeye başlamıştı. Şu anda deniz kuvvetleri onu olası en iyi göreve Bermuda adasında güneşli, rahat, fazla özveri istemeyen ve ABD ana karasından 2 saat uzaklıktaki üsse atamıştı. Ancak Sharp'ın istediği dinginlik değildi. Genç adam eylemde bulunmak istiyordu. Ama yalnızca eylem yapmak yeterli değildi. O eylemin bir yararı ve amacı olmalıydı. Bermuda'da Marcus Sharp evrak dosyalarını okuyup imzalamaktan ve arada bir helikopterle uçup birisinin imdat çağrısı yapmasını beklemekten başka iş bulamamıştı. Barış ortamında köprüleri havaya uçurmakta uzmanlaşmış helikopter pilotları için heyecan ne gezerdi. Şu aralarda Sharp kendi kendisini düşünmekten alakoyacak herhangi bir işe gönüllü koyulacaktı. Şimdi kuzeybatıya doğru uçuyor, oradan kuzeye ve sonra kuzeydoğu, daha sonra da doğu yönüne dönerek adanın tüm kuzey tarafını deniz üstünden taramak istiyordu. Helikopterin UHF radyosunu 243 ve VHF radyosunu 121,5 frekansa ayarlamıştı. Bu ikisi ivedi durum yardım isteme aygıtlarının çalıştığı frekanslardı. Helikopter deniz yüzeyinden 150 metre yükseklikte uçuyordu. Adanın 10 kilometre açığında döküntü kayalıklarının bittiği ve turkuaz renginin koyu maviliklere dönüştüğü şeridin üzerinden geçerken çok uzaktan gelen pek hafif ama ısrarlı bip seslerini işitti. Yardımcı pilota bakıp kulaklığına dokundu. Yardımcısı başını öne eğerek onayladı ve baş parmağını havaya kaldırıp bulduk işareti yaptı. Şarp helikopteri sola döndürerek sesin en güçlü geldiği yönü buldu ve pusuladan kerteriz aldı. O sırada helikopterin radyosunda bir ses duyuldu. Helikopter 1, helikopter 1, helikopter 1, burası Privateer, geriye bak. Şarp gülümseyerek konuştu. Privateer, helikopter 1, hey Whip, neredesin? Tam altındayım evlat, siz geçtiğiniz yola hiç bakmaz mısınız? Bakışlarımı ileriye doğru çevirmiştim. Sortie mi yapıyorsun? Bir İngiliz hava yolları pilotu bir süre önce Apurb sinyali almış, sen bir şeyler duydun mu? Tek bir bip bile duymadım. Adadan ne kadar uzaktan gelmiş sinyal? 15-20 kilometre kadar öteden. Ben şimdi o sinyali yakından işittim. Kuzeybatı rüzgarı, kaynağı her neyse onu buraya doğru itiyor. Belki de seni dümen suyundan izlesem iyi olacak. Sharp biraz duraksadı sonra, tamam öyle yap Whip, kim bilir belki de yardımın dokunur dedi. Tamam Marcus, Privateer yardıma hazır olacak. İyi diye düşündü Sharp. Eğer oralarda bir tekne batıyorsa, Whip kaza yerine üstten çağrılan bir tekneden daha çabuk varacaktı. Eğer terk edilmiş bir can salı, bir can kurtaran botu varsa durumunu araştırmak üzere bir dalgıcın dibe indirilmesi gerekebilir. Hava durumu pek uygun ama helikopterden dalgıcı görevlendirmek bu durumda rizikolu. Kendisi olsa bu konuda hiç duraksamazdı. Ama şimdi 19 yaşındaki bir genci tek başına daldırmayı gönlü hiç çekmiyordu. Kendisi çevrede yüzen bir şey var mı diye aranırken Whip de ayrıca araştırma yapabilirdi. Eğer yardım isteyen kişileri canlı ya da ölü olarak bulurlarsa Sharp dalgıcı daha zinde daldırabilirdi. Üstelik kimse hak iddia etmediği sürece Whip bu işten kazançlı çıkabilirdi. Bir hizmet botu, bir telsiz, bir havai fişek tabancası, kullanılmaya ya da satılmaya değer herhangi bir eşya. Whip Darling'e para kazandırarak onu zor durumundan kurtarabilirdi ve Whip'in paraya gereksindiğini Sharp Marcus biliyordu. Üstelik ona bir şey borçluyum diye düşündü. Bir şey mi? Yalnızca bir şey mi? Lanet olsun, Sharp Whip Darling'e yüzlerce şey borçluydu. Whip onun Amazon kadınları Ayda gibi tuhaf eğlencelerin teriyakisi olmasını önlemiş ve genç adamın aklının başında kalmasına yardımcı olmuştu. O sıralarda Sharp'ın hafta sonları dayanılmaz gibiydiler. Adada yapılan her turistik geziye katılıyor, sürekli motosiklete biniyor, adanın her yerini karış karış gezip görüyor, her salonda kumar oynuyor ve sarhoş olma isteğine karşı direnemiyordu. Oysa alkole direnci yoktu. İçkinin tadından zerre kadar keyif almıyordu. Üstteki videocuda bulunan tüm kasetleri kiralayıp seyretmiş, gözleri ve poposu baş kaldırana değin saatler boyu kitap okumuştu. Sonunda VIP ile tanışıncaya kadar kendisi için hiç de düşünülmeyecek bir etkinlik olan golf oynamaya dek sürmüştü bu durum. Kendisinden çok daha yaşlı olan VIP'in gemi leşlerini bulma hakkındaki uzun konuşmalarını dinledikçe şaşkınlığa düşmüş ve bir gün sorduğu zekice sorular karşılığı bazı pazar günleri VIP'in teknesindeki seferlere katılma çağrısı almıştı. Bu çağrı kısa sürede her pazar ve çoğu cumartesi seyirleri haline dönüşmüştü. VIP'i dinledikçe yeni şeyler öğreniyor ve ne tuhaftır kendi öğreniminden utanç duymaya başlıyordu. Çünkü karşısında yalnızca 6 yıl öğrenim görmüş ama balıkçı ve dalgıç olarak kalmamış. Ayrıca tarihçi, biyolog ve nümizmat yani eski madeni para uzmanı olarak kendisini yetiştirmiş bir adam bulunuyordu. Sharp teknenin yakıt harcamalarına katılmayı önermiş ve Darling onun önerisini geri çevirmişti. Teknenin boyanmasına yardımcı olmayı isteyince o dileği kabul edilmiş ve genç adam asalak değil de katılımcı olacağı için sevinmişti. Daha sonraları VIP ona gemi leşlerinin havadan çekilmiş resimlerini gösterince sanki bir kapı çatırdayarak açılır ve genç adam aydınlığa çıkar gibi olmuştu. Şimdi kendisine yeni ilgi alanları ve hedefler buluyordu. Whip ona batık gemilere ilişkin peri masallarına inanmamasını öğretmişti. Batık bir gemi omurgasının üzerinde dimdik ve tüm donanımı yerlerinde kalarak battığı noktada durmazdı. Ve Bermuda'da batan gemilerin çoğu sığ sularda dibe gömülmüştü. Fırtınalar o gemileri parçalamış, yüzyıllar boyunca üzerinden akan sular onları dağıtıp deniz dibine bastırmıştı. Deniz dibi onları emmiş ve üzerlerinde mercanlar yetişmeye başlamıştı. Böylece deniz batık gemileri iyice bağrına basıyordu. Deniz dibinde gemi leşi bulunduğuna ilişkin bazı ipuçlarının görülebileceğini Whip genç adama anlatmıştı. Bir gemi döküntü kayalıklarının üzerine rüzgar ve yüksek dalgalar tarafından sürüklendiğinde kayalara vurur, duyarlı mercanları parçalar ve birkaç yüz metre yükseklikteki uçaktan bakıldığında dev bir kamyonun tekerlek izlerine benzer fırçalama izlerini geriye bırakırdı. Dikkatli bir çift göz orada burada mercanlarla kaplanmış ve dolayısıyla boyutları büyümüş bir iki gerçek topu, yani silah olan topu, doğa olmayan düz çizgileriyle görebilirdi. Doğanın düz hatları sevmediğine ilişkin eski deyişte gerçeklik bulunuyordu. Ancak deniz dibinde bir iki top bulunması kesinlikle çevrede batık gemi olduğunu gösterir işaret değildi. Çünkü son çırpınışlarında personeli gemiyi kurtarmak üzere önce ağır şeyleri, bir iki topu, büyük bir çıpayı denize atarlardı ve bazen gemi kilometrelerce ötede batmış olurdu. Gemi leşlerine ilişkin bir başka açıklama da uçaktan gözlemi yapıldığı halde tanımlanması güç bir ipucu olan denize dökülmüş safra yığınlarıydı. Whip bir geminin battığı yere safrasını boşaltması gerektiğinde ısrarlıydı. Evet, geminin güvertesi ya da donanımları akıp başka yerlere gidebilirdi. Oysa onun yüreğiyle ruhu, yani yükü ve taşıdığı servet, safrasıyla birlikte battığı yerde kalırdı. Genellikle eski gemilerin safraları, Thames, Ebro ırmakları ya da diğer bağlama limanlarında bulunan nehirlerden alınan kayalardı. Bunlar kaygan, yuvarlak ve bir insan tarafından taşınabilecek kadar hafiftiler. Whip Darling parke taşlarını düşün Sharp demişti. Çünkü Nantucket gibi yerlerdeki tüm kaldırım taşları zamanla safra yapılıp İngiltere'den kalkan gemilerde kullanılmış, gemiler sömürgelerden ana vatana dönüşte safrayı bırakıp yerine fıçıyla yağ alınmıştı. Bu şekilde Sharp kendisini hep böyle yuvarlak taşlardan oluşan yığınlara bakmaya koşullandırmıştı. Uçuş saatlerini doldurmak, genç pilotları yetiştirmek ya da yeni aygıtları test etmek üzere göğe çıktığında hep gemi leşi arıyordu. Olabildiğince alçaktan uçuyor, sığ denizler üzerinde sık sık zigzaklar yapıyor ve uçuş personelinden biri ona ne yaptığını sorarsa belli belirsiz yanıtlar veriyordu. Şu ana dek Marcus Sharp iki safra yığınını ve dolayısıyla denizde iki gemi leşinin yerini bulmuştu. Whip'e göre bunlardan ilki daha önce 1960'lı yıllarda bulunmuş bir batıktı. Öteki bulduğu leş yeniydi. Bugünlerde Whip Darling ile birlikte onu araştıracaklardı. İvedi yardım isteme aygıtından gelen bipler şimdi daha yüksek sesli ve düzenliydi. Sharp suyun yüzeyinde sarı bir şeyin dalgacıklara batıp çıktığını görebiliyordu. Önündeki lövyeyi itti ve helikopteri deniz düzeyinden 120 metre yüksekliğe indirdi. Gördüğü küçük, içi boş ve belli ki hasara uğramamış bir can kurtaran salıydı. Sharp salı helikopterin pervanesinin oluşturduğu hava akımıyla devirip batırmamak için özenle davranıp salın çevresinde daireler çizerek uçuyordu. Sonra "Privateer, helikopter bir" diyerek tekniği çağırdı. "Evet Marcus, ne var?" "Bir can kurtaran salı görüyorum, üstünde kimse yok, yalnızca bir sal. Bir tekneden denize devrilmiş olmalı. Üzerindeki Aperb aygıtı da deniz suyuyla etkilenip çalışmaya başlamış olmalı." "Benim mataforamla onu denizden kaldırıp almama ne dersin? Çevrede dolaşacağım ve yüzen herhangi bir kişi varsa onu kıyıya getireceğim. Bu durumda senin ekipten kimse ıslanmak zorunda kalmayacak." "Tamam, öyle olsun. Can kurtaran salının sana göre bulunduğu yerin kerterizi 340 derecede. Ben bir saat daha burada kalabilirim. Bu arada bizi üsse götürecek yakıtımız kalana değin enine ve dikine taramalar yaparak denizi araştıracağım." "Olur Marcus." Sanırım bu yanlış bir alarmdı. Gene de özgür ve yürekli kişilerin ülkesi sana gönül borcu duyacaktır Whip. Benim için de keyifli bir iş olacak bu arama. Privateer göreve hazır Sharp.
7. ayrımın sonu. Sayfa 78.